Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, selam.
Hocam bu humanist filozoflardan ve psikologlardan Carl Rogers'ı inceliyorduk.
Evet.
Şimdi hocam geçen hafta biraz bahsetmiştik. Bir şey benim çok dikkatimi çekti. Kendini gerçekleştiren insanlar bağımsız hareket ederler diyor. Tabii tasavvuf hocam teslimiyet var. Bu çok yanlış anlaşılıyor bazen. İşte son zamanlarda biliyorsunuz bazı müteşeyyıklar, şeyh gördüğümdeki insanlar çocukları taciz edip bunu tasavvufun velayeti, işte kerameti, mehdilik anlayışı altında saklamaya çalışıyorlar. Sizin de zaman zaman böyle çıkışlarınız var. Yani bazı insanlar böyle şizofrenik yapılarını çok güzel saklayıp
evet.
Hocam bizim tasavvufta bir şey vardır. Veli ile deli arasında çok ince bir çizgi vardır. Türkçemizde evet. Bile tek bir harf değil mi hocam?
Evet evet. Yani bu aslında bilim, felsefe ve sanatta da öyle hocam. Yani şeylerin flulaştığı yerler de oluyor yani. Diyelim ki çok usta bir sanatkar ama mesela şizofreni olabiliyor yani. Çok fazla intihar ya da bir filozof aynı zamanda ama aynı zamanda çok ciddi ruhsal problemleri var. Hatta onu bırak hocam. Diyelim ki en ünlü humanist psikologlardan birisi Maslow. Maslow'u dinleyicilerimiz hatırlar. Ömrü boyunca ciddi psikolojik sorunlarla boğuşmuştur. Ha onunki başkasına zararlı değil de demeye çalıştığımız bir insanın çok yetenekli olması onun ruhsal hastalıktan muzdarip olmasına mani değildir yani.
Hocam bazen şu da oluyor. Şizofren tiplerin kendine olan inancı o kadar yüksek ki ya adam deli ama deli kadar kendine inancı var.
Evet.
Şimdi hocam tabii veliler yakini olarak Allah'a, dinine, peygamberine bağlılar. Delilerde hocam başka bir aşırılık. Yani deli böyle gücüyle, cesaretiyle bir bağlılık var. O yüzden bazen hocam bu tür şizofren tipler anlaşılmıyor. Buna hocam tarikata girse çok başarılı tarikat erbabı oluyorlar.
Evet.
Atıyorum bir başka sanata girse delicesine yapıştığı için o sanata onun çok başarılı olabiliyorlar.
Evet.
Dediğiniz gibi bunları anlamak ve keşfetmek çok zor. Hocam işte bence bu tür yani Carl Rogers'ın saydığı şeyler belki keşfetmek için bir anahtar.
Evet yani orada nasıl söyleyeyim kendini gerçekleştiren bir insan atıyorum işte Nemrut gibi de Firavun gibi de kendini gerçekleştirebilir.
Evet. Niye?
İçindeki nefsani güçleri doruk noktasına çıkartır. Burada önemli olan pozitif anlamda tabii şeyin kastettiği varoluşçu insancı psikologların kastettiği tabii pozitif anlamdadır.
Tabii
ama sonuçta orada gene de tasavvufta olduğu gibi bir ahlaki çerçeve tam olarak yoktur. Çünkü bilim ile ahlakın sınırlarını Kant'tan beri ayırdıkları için bilim, sanat, felsefe bunlar kesin sınırlarla birbirinden ayrıldığı için şeyde Batı felsefesinde Kant'tan bu yana orada bir denge kaybı söz konusu olmuş yani. Tabii bunun bir buradan kaynaklı şeyler olmuştur. Bize yansımalar olmuştur. Yani tasavvufu kendi kişilik bozukluklarının bir kamuflajı olarak ya da bir insanlar üzerinde güç ve iktidar aracı olarak kullanmak isteyenler olmuştur. Kimileri sapkınlıklarına bir alet olarak kullanmak istemiştir. Ama bu şeyde de yani moderniteden önce geçmiş zamanlarda da böyle şeyler olmuş ve sufiler mustasvife diye tasavvuf bozuntusu diye insanlara hep vurgu yapmışlar yani.
Hocam sufiler eskiden beri en çok otokritik yapan bir
insanlar.
bilim dalı ve yani bir maneviyat yolu. Mevlana Hazretleri hocam bu tür adamları yani sufi sözü ezberleyenleri ördek avlamak için ördek sesi çıkaran avcıya benzetiyor.
Evet.
Şimdi havada uçan kuşlar var. Onlar kolay kolay yere inmez. Ancak onların sesini çıkarırsanız burada bir arkadaşımız yaralı herhalde yere düşmüş falan diye iniyor kuşlar.
Evet.
Şimdi hocam hakikaten maneviyat kitaplarında bunlar çok fazla var ama maalesef her şeye rağmen yine de bu tür sahtekarlar birkaç keramet gösterisi yapıp birkaç böyle ağlama gülme numarası yapıp hocam binlerce insanı peşinden sürükleyebiliyor.
Evet yani artık insanımızın da ayıkması uyanması lazım. Nedir? Yani bir kere sahici bir gelenekten geliyor olması lazım. Yani bunca sufi yolları var. Bu gelenekler, devam eden gelenekler var. Devam edemeyen gelenekler var. Bir de bu gelenekte yetişen insanlar nasıl yetişmiş bir bakmak gerekiyor. Artık kim olursa olsun sonuç olarak Allah'ın mükellef kıldığı bir şeyden hiç kimse muaf değildir. Kendini nasıl görüyor?
Evet, Kur'an ve şeriatın hocam bir ağırlığı var. Evet. Yani bir insan Kur'an ve sünnete aykırı bir şey istiyorsa ona teslim olunmaz.
Evet.
Mecelle kaidesidir hocam. Halika isyan olundukta mahluka itaat olunmaz.
Olunmaz yani.
Yani size diyor ki rehber, öğretmen, patron kimse git şunu öldür, şuradan şunu çal. Bunu veya bana git biraz içki getir içeyim.
Evet.
Bunu getirme hakkımız, yapma selahiyetimiz yok kim olursa olsun. O yüzden hocam hakikaten bu psikolojik sıkıntısı olanları özellikle hocam keşfetmek herhalde zor.
Zor çünkü bunlar genellikle şey oluyor. Narsist oluyor. Narsistler kendilerini gizleme konusunda ustadırlar. Hatta benim tanıdığım bir terapist, yani nişanlısının narsist olduğunu bir yıl üzerine ancak fark edebilmiş. Yani sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Usta bir şey.
Çünkü hocam bu tür narsistler yeri geldi mi acayip mütevazi oluyorlar.
Tabii her role girebilir.
Yerle bir
yani.
Oluyorlar.
Tabii tabii.
Sizi böyle bir türlü karar veremiyorsunuz.
Sadece kullanmak üzerine kuruludur. Ortak noktası odur. Sen onun için bir araçsın, amaç değilsin.
Hı hı.
Ama bu kullanmak için seni tırnak içinde yere göğe de yükseltebilir, yerin dibine de batırabilir de, yeter ki seni kullanabilecek şeyde olsun. Şeyde Sufi yolunda hocam, hani daha önce nefsi mertebelerini işlerken de vurgulamıştınız. Nefsi mülhime aşamasında yaşanan maneviyat halleri var. Ama bunların bir üstada bağlı olarak onun gözetiminde, onun denetiminde, onun rehberliğinde yürütülmesi gereken şeyler. Onlardan olmadığı zaman ne oluyor? Birdenbire ortaya ruh hastaları çıkabiliyor. Mesela diyelim ki ben de İbrahim peygamber gibi oğlumu kurban ederken gördüm. Ya sen kim İbrahim peygamber kim yani? Hangi rüya, ne bu yani?
Gizli bir narsizm var içinde. He. Kendini peygamberle kıyas ediyor.
Evet.
Şimdi hocam tabii
dehşet bir şey.
Üzücü tarafı işte bunların maneviyatta olunca
maneviyatta olur. Niye orada olur hocam? Çünkü
çok zor temizlemek.
Orada çünkü nüfuz sahibi olmak için orası olağanüstü bir yer yani. Lise yıllarında çok sevdiğim bir öğretmen vardı. Şey derdi, tenekenin taklidi olmaz ki derdi. Altının taklidi olur.
Yani.
Değecek ki yapsın onu yani.
Evet.
Değecek ki onu yapsın. Ama insanlar şunu da ayırt etmeli insanımız. Bunlar bu açıdan bir milat olmalı yani. Saftirik inanç ile sahici iman aynı şey değildir. Saftirik inanç başka bir şeydir.
Mevlana buyuruyor ki Allah dostlarının her işi pırıl pırıldır.
Evet.
Böyle pırıldar. İçinize huzur ve rahatlık verir. Ama bu tür kötü insanlar esasında Mesnevi'nin ilk ve en uzun hikayesi kıymetli hocam. Bu Yahudi vezir hikayesidir. Yahudi vezir iyi bir Hristiyan numarası yapıyor. Esasında Yahudi. Derdi şu, Hristiyanlar arasında fitne sokmak. Ama Hristiyanlıkta o kadar çok takva gösterisi yapıyor ki hatta en son diyor ki Yahudi padişahına, sen beni yakala diyor. Gizli Hristiyan olduğumu açığa çıktığını söyle diyor halka. Elimi, burnumu, ayağımı kestir de diyor. Ben bunların gözünde daha büyük kahraman olayım. Beni sonra diyor bunların, Hristiyanların çok olduğu bir yere sürgüne gönder. Orada ben onları diyor birbirine düşüreyim diyor hocam. Sonra hakikaten bir gün bütün işte efendim davullar çalıyor. Padişahın, Yahudi padişahının en yakın veziri gizli Hristiyanmış. İdam edilecek. Önce işkenceler falan yapılıyor. Tam idam edilecekken işte numaradan affediliyor. Ama eli kesilmiş, ayağı kesilmiş, işkence görmüş. Ve bunu padişah Hristiyanların en yoğun olduğu bölgeye şey gönderiyor hocam. Esasında sürgün ama ajan. Bu adam gidiyor, uzun süre halvetlere giriyor, böyle bir sürü numaralar, takvalık, dindarlık, aman Allah'ım İsa'ya böyle adanmışlık falan. En son şunu söylüyor, 12 kabile var, Hristiyan kabilesi. Her birine şunu, ben ölünce diyor, lider sensin. Bu senin İncil'in. 12 değişik İncil'i 12 değişik kavmin reisine veriyor. Aman diyor, başka birisi iddia ederse krallığı veya halifeliği, savaş et. Senin hakkındır diyor. Şimdi aslında tasavvuf kitaplarında bu detaylıca anlatılmış.
Evet.
Yani maneviyatı böyle politikaya alet edenler, ticarete alet edenler.
Evet.
O kadar çok ki hocam, Mesnevi'yi özellikle çok tavsiye ederim ben. Mesnevi'yi okusak inan hiç böyle şeye düşmeyiz. Diyeceğim maalesef tabii üzülüyoruz. Bu tür psikiyatrist vakaların tasavvufun konusu olması çok üzücü. Bunları keşke daha önce başkası keşfetse de. Hocam bu tür insanların şu ortak özelliği var. Hepsi kapı kapı geziyorlar. Bir yerden bir icazet, bir olma şeyinden bir şey bulabilir miyiz? Bir kağıt parçası diye.
Evet.
Her kapıyı dolaşıyorlar.
Koleksiyon yapanlar bile var yani.
Evet.
Şimdi sahici bir gelenekten gelmeyince hocam. Yani sonuçta bir şey göstermesi lazım. Yani bir silsile göstermesi lazım.
Onu da uyduruyorsunuz.
Bu son zamanlarda bir de şey var hocam. Balkanlarda işte sınırlı olarak devam eden böyle şeyler var.
Tarikatlar
var. Gidip diyelim yanlarında birkaç ay kalarak bir icazetlenme alıp da Türkiye'de boy gösterenler de var yani.
Hocam Allah bizi muhafaza buyursun. Baş olma sevdası, hubburiyat diyoruz.
Bir çok de şey, kötü bir şey çıktı hocam. Ben bir zaman Sufi Objeleri Müzesi diye bir yeri ziyaret ettim. Bu iş yapanın tasavvufta ilgisi yok. O sadece bir koleksiyoner olarak böyle bir şey yapıyordu. Ama yani 4 katlı bir villa burası. Gez gez bitmiyor yani. Dedim bunlar nereden topladınız? Dedi hiç ummayacağınız bir yer. Neresi? Bir Balkanlar, 2 Amerika. Espri olsun diye konuştuk. Dedi ki ya buradan 10 tane tarikat çıkar. Şimdi mesela gidip buralardan o tarihi sufi objelerini alıp
icazetnameleri toplayıp.
İcazetname dışında şeyler de var hocam. Sancaklar işte.
Evet.
Semboller var. Kullanılan
cübbeler, sarıklar hepsi var. Taşlar.
Şişler var. İşte müzik enstrümanlar var falan. Yani adam çok rahatlıkla kendisine 200-300 yıllık bir geleneğin şeyinde görebilir. Yani ne olması lazım? Sonuçta bu insanların etrafında olanlar bakıyorsunuz yani okumuş yazmış bilen, araştıran, okuyan insanlar mı değil mi? Bakmak gerekiyor. Eserler uygun mu? İlişkiler uygun mu? Değil mi? Yoksa yani paranoid mistik ezeyanlar diye bir kategori var yani şeyde psikiyatride.
Tamamen peygamberlik, mehdilik, velayet üzerine kurulur herhalde hocam bunlar.
Kurulu, evet evet.
Şöyle hocam yani biraz dindar kökenden geliyorsa bu insan yani kendisini işte dini
terimlerle ifade
ediyor.
Yoksa diyelim ki o seküler bir kültürde yetişseydi orada kendine gene başka bir şey bulacaktı.
Yani
onun şeyinde hamurunda o var yani. Şey var mitolojinin babası denilen bir adam var. Joseph Campbell. Çok sevdiğim bir benzetmesi var. Diyor ki mistiklerin keyifle yüzdüğü sularda diyor psikotikler boğulur. Psikotik dediği ağır ruhsal hastalar yani.
Evet.
Şimdi adam diyelim ki 2 kişi denizde yüzüyor. Birisi usta bir yüzücü. Öbürü de yüzüyor ama o boğulmak üzere girmiş oraya. Çırpınıyor o yani. Hmm. O yüzmüyor aslında. Dışarıdan baktığın zaman yüzüyor gibi görünüyor. Şimdi ermişlerle şizofrenleri ilk bakışta yani hani deli divane gibi görüp davranışlarını değişik görüp sıra dışı görüp karıştırabilirsin. Ama birisi anormaldir. Birisi süper normaldir. Yani normal değil bir ermiş insan.
Tabii.
Ama bu anormal olduğu anlamına gelmiyor.
Süper normal hocam çok
süper
güzel.
Normal.
Çok güzel.
Bu sonuçta şey psikoterapilerde kullanılan bir kavram. Yani o ideal bir şeydir yani. Evet. Oraya gitmesi gerekiyor.
Hocam buraya şuradan geldik. Yani insan personel otonomi dediğimiz bağımsız hareket etme. Yani burada bizim tabii bağımsızlığımızın sınırı Kur'an ve sünnet.
Evet.
Yani ülkemizde bunlar sık sık olduğu için hani biz de kardeşlerimize uyarı babından. Çünkü hocam tasavvufa laf geliyor. Bütün tarikatlar kötüleniyor bu sefer. Diyorlar evet. Ki bütün tarikatlar böyle maalesef. Haşa.
Bir geneli.
Yani sağlamı var, çürüğü var. Her şeyde olduğu gibi hocam. Şimdi
tabii.
Sahtekar doktor, sahtekar tüccar, sahtekar işte FETÖ'yü gördük, asker.
Evet, evet.
Yok mu hocam?
Ya şimdi bu kadar hocam sahtekar şey var. Danışman var. Bu kadar sahtekar hekim var. Yani hekim adı yakışmaz.
Tıbbı yasaklayalım, yani orduyu kapatalım diyor muyuz?
Hiç kimse demez. Artı hiç kimse bunlardan da geri kalmaz. Yani zaten sen bunları ayırt edememek de sen de bir yanlış yapmış olursun. Yani bunun ayırdına varmak için bir çaba göstermek gerekiyor. Kurumsal mesela Osmanlı'da Şeyhler Meclisi.
Meclisi Meşayih dediğimiz.
Meclisi Meşayih projesi vardı. Kurumsallaşması. Şimdi yani.
Bu bir süre başarılı oldu kıymetli hocam. Yani çünkü imtihan ediliyordu bazen. Bazen icazetnameler kontrol ediliyordu. Hakikaten
evet.
Bu şeyhin yanında 3 sene, 5 sene, 10 sene kalmış mı? Şahitlerine bakılıyordu. Belki hocam böyle bir kuruma tekrar ihtiyaç var. Çünkü maalesef hocam Türkiye'de tasavvuf yasaklandığı için kanunla merdiven altı bir cübbe bulan herkes bir de bir kağıt parçası uydurabilirse,
evet,
işin kültürü olmadan, işin geleneği olmadan şeyhlik iddia edip insanları peşinden sürükleyip bunları felakete sürükleyebiliyor maalesef.
Evet, şeyi Sufi ile Terapist kitabının çalışmasını yaparken böyle bir daha özellikle okumuştum. Şey çok çarpıcı gelmişti bana. Kilebazi'nin taarrufu, Kuşeyli'nin risalesi, Hucveri'nin keşful mahcubu, Sühreverdi'nin avarifi. Hepsi ön sözünde, sunuş kısmında şey vurguluyor. Bu kitabını için yazdım. Tasavvufun etrafında türeyen karanlık perdeleri ortadan kaldırmak için, yalancılar ve sahtekarlardan kurtarmak için, sahih tasavvufu ortaya koymak için. Yani bu olay eski zamanlarda da var yani.
Yeni bir şey değil.
Ha, yeni bir şey değil. Ama çünkü yeni insan olan yerde hepsinde, evet, var.
Yeni olan şu hocam, bazı kesimler tasavvufa, dine, hatta imam hatiplere, evet, vurmak için bahane arıyorlar. Şimdi hocam yani bir kendini bilmez adam, icazet amelesi yok doğru dürüst. Hakikaten çok ağır ve haince bir suç işliyor. Hani hocam yine geçen güzel bir şey vardı Hazreti Süleyman devrinde. Bir derviş bir kuşun kanatını kırıyor. Ondan sonra kuşa diyor ki Hazreti Süleyman, ya niye kaçmadın diyor. Ya diyor ben kaçacaktım ama bu derviş zarar vermez diye kaçmadı.
Kaçmadı.
Bunun da diyor kolunu kırın diyor Hazreti Süleyman. Yok efendim diyor kuş. Kolunu kırmayın, üzerinde kırkasını çıkarın diyor. Çünkü diyor kolunu kırar yine kolu iyi olur. O derviş hırkasını yine insan kandırır. Ama diyor hırkasını eline alırsanız bir daha kimse ona kanmaz diyor.
Evet.
Hakikaten hocam halkımızı aydınlatmak, bilgilendirmek bu konuda vazifemiz.
Ya insanımız da hocam ev alırken dikkat ediyor. En küçük bir ev değil hocam, şeyden pazardan domates alırken bile bakıyor, çürüğünü mü veriyor, düzgünü mü veriyor. İnsanımız da yani o kategoride olanları, bir kısmı elbette tabii şey bilmediği için mazlum ve mağdur olanlar var. Ama bu konuda da şey olmalı, ayık ve uyanık olmalı insanımız yani.
İşte belki programımızın hocam bir amacı da bu tür yani hakikaten psikoloji açısından meselelere bakıp,
evet,
yani uyanık olmak, böyle aşırı dindarlık gösterisi yapanlar, reklamı meraklı olanlar.
Evet.
Yani hocam bir kısım insanlar devamlı selfie çekerek kendini pazarlıyor. Bir kısım insanlar da her ibadetini, her zikrini video çektirip işte internete atarak, evet, kendini pazarlıyor. Hakikaten hocam bu önemli mesele. Buraya şuradan geldik. Yani bu kendini gerçekleştirmiş insanın özelliklerine bakıyorduk Carl Rogers'da. İşte ne diyordu hocam? İnsanlarla yüksek bir entegrasyon özelliğine sahip olmak, bağımsız hareket edebilmek. Yani Kur'an ve sünneti hiçbir zaman devreden çıkarmıyoruz hocam. Bir insan, evet, kim olursa olsun, peygamberler hariç, çünkü peygamberler masumdur. Onun dışında hoca, imam, müftü, şeyh, öğretmen, ne bileyim işte patron, başbakan, hepsi olabilir. Eğer size kötü bir şey emrediyorsa, Kur'an ve sünnetin istemediği, itaat etmek durumunda değiliz. Oradan uzaklaşmak durumundayız diyerek hocam bu bağımsız hareketi ben böyle yorumlamak istedim.
Evet, yani şimdi hastaneye gittiniz, doktor ameliyat siz yapacaksınız, neşterleri vesaireyi çıkart, geç orada şeysiniz siz zaten, narkoz yemişsiniz de, diyelim ki adam almış eline samuray kılıcını.
Yani artık bu doktor değil, bu başka
ya
bir
bu
şey.
Bu neşter değil, bu belli yani.
Ya koca baltayı kapmış geliyor.
Ha, geliyor yani. Bu kadar şey olmaz yani.
Her şeyin diyorsunuz bir ölçüsü var.
Evet.
Bayezid Hocam teşekkür ediyoruz. Konuyu tamamlamış olduk. İnşallah ikinci bölümde diğer özelliklere devam ederiz. Kendini gerçekleştirmiş insanın özellikleri nelerdir? Bu konuya bakıyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında İlk bölümün sonuna geldik. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Şimdi hocam diğer bir özellik, demiştik ki mütevazi olurlar, kendini gerçekleştirmiş insanlar. Bundan bahsettik. Onun dışında hocam başka ne var? İnsanlarla çok derinden ve uyumlu ilişkiye girebilir bu tür insanlar. Yani siz demiştiniz ya hocam, genelde şeyler sadist ve narsist tipler giremezler.
Onlar hep insanları kullanmak amacıyla bir ilişkiye girer. Sahici bir ilişki değil onlarınkisi yani. Ama kendini gerçekleştiren insanların ilişkisi açık, dürüst, ve sahici bir ilişkidir yani. Kullanmak amacı güden ilişkiler değildir yani.
İşte hocam bunları hakikaten deşifre etmek çok zor. Bazen insanlar size çok böyle sempatik yaklaşıyor. Hele böyle sıkıntıda işte öğrencisiniz, size burs veriyor falan. Bunu zaman zaman hocam biz de yaşıyoruz. Öğrencilerimizden duyuyoruz falan. Adam sizi avlamak için size. O yüzden evet. Aslında hocam bu burslar falan hayır sayılmaz. Yani sizi kandırmak, kullanmak için yapılan hayırlar da aslında hayır sayılmıyor. Çünkü niyet kötü.
Evet. Yani buna hocam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi prozelitizm adını veriyor. Prozelitizm şu. Bir, zor kullanarak, bir insanı zorlayarak inancını, düşüncesini değiştirmek. İki, yardım yoluyla bunu yapmak.
En kötüsü bu zaten.
Muhtaç durumda yardım yoluyla onun inancını ve düşüncesini dönüştürmek. Şimdi Türk Ceza Kanunu ilkeliği üzerindeymiş hocam. Zora dayalı olarak bir insanın inancını ve düşüncesini değiştirmeyi, ama ikinci kısım eksik aslında.
Ama onu tespit etmek de çok zor.
Zor bir şey ama şey, sonuçta buna şiddette de şey var, ihtiyaç var yani.
Hocam sizin bir bu Müslümanlarla alakalı bir kitabınız da vardı. Orada yola çıkarak tahminim bu Hristiyanlıkta bunu yapmak sevap yani. Hani
ha evet.
Adamlar yani, diyorlar ki sen amaca ulaşmak için
her türlü aracı.
Her türlü aracı kullanabilirsin. Evet. Yani şu adam Hristiyan yapmak için, yani adamın eşe doğum yapacak.
Evet.
İsa'ya inanırsan hastaneye kabul ederiz de var işin içinde.
Evet evet.
Veya sana işte ayda şu kadar para verelim de Hristiyan ol da var. Şöyle düşünüyor hocam, Hristiyanlar zaten cehenneme gidecek. Hani onu öldürmek bile caizdir anlayışı var mı hocam Hristiyanlıkta?
Yani insan saymıyor mesela hocam şeyleri, ilk misyonerler Amerika kıtasına gittiği zaman. Mesela zencilerin Hristiyan olmasına dahi pek çok Hristiyan grup zencilerin Müslüman Hristiyan olmasına karşıydı.
Çok ilginç hocam.
Yani onları niye? Onları insansı gözüyle görüyor. Yani aslında maksadı onların insan olduğunu bal gibi biliyor. Maksat onu sömürebilmek.
Hocam şimdi kedi yavrusunu yemek istediği zaman fareye benzetirmiş.
Ha yani evet. Şimdi tabii şeyde Hristiyanlık sonuçta Pavlus'un sistemleştirdiği bir Hristiyanlık.
Tabii, Hazreti gerçek Hristiyanlık değil.
Evet.
Tabii ki.
Şimdi Pavlus'un mesela hocam, şimdi Kitab-ı Mukaddes'te Resullerin İşleri bölümü var. Orada Pavlus kendisi bizzat anlatıyor. Yani o anlamda gizlemiyor. Hani Machiavelli ne zaman dünyaya geldi? Kanuni zamanlarındaydı. Machiavelli'nin yaşadığı zamanlar, ama Machiavelli'den çok daha önce Pavlus zaten Machiavellizmi ortaya koymuştu yani.
Fırsatçılık.
Şeyde Kitab-ı Mukaddes'te Resullerin İşleri bölümünde bizatihi kendi ifadeleri var. Ben bir putperestin yanında putperest oldum, bir Yahudinin yanında Yahudi oldum ve böyle olunması gerektiğini de savunuyor aslında.
Takiye dediğimiz bizim bu İslam anlayışında. Evet, evet.
Hatta o konuda hocam şeyde ilginç bir hikaye var, olay var. Mevcut şeyde, İncil'lerin içerisinde bu yazıyor yani. Resullerin İşleri bölümünde Hazreti İsa'nın 11 havarisi, 12.'si Yahuda İskoriyat, o şeyden
ihanet eden
11'i Pavlus'u şeye çağırıyor. Kudüs'e çağırıyor. Diyor ki sen ne yapıyorsun? Bu İsa'nın anlattığı din değil. Mesela Romalılar o zaman putperest, onlar diyor ki biz şey olmayız yani. Şarap içmeden duramayız. Domuz eti yeriz. Sünnet olmayız.
İşte yılbaşını Ocak ayında kutlarız.
Şey diyor, siz öyle olun diyor. Yani İsa'ya inanın, tamam diyor.
İsa'yı sevin, sünnet olmasanız olur diyor.
Şimdi bunun üzerine çağırıyorlar işte. Ve orada bir arbede çıkıyor. Yani ve sonra şeye sığınıyor. Pavlus o zaman Tarsus, Roma'nın bir vilayeti. Türkiye'de şu anda bir vilayetimiz. Roma'nın vilayeti. Romalı askerlere sığınıyor. O zaman şeyde Kudüs'te Roma İmparatorluğu egemen, öyle paçayı sıyırıyor yani. Dolayısıyla bu sorun Hazreti İsa'nın gerçek inananlarıyla Pavlus Hristiyanlar arasındaki de temel farklardan bir tanesi bu Machiavellizm. Ama bu Machiavellist karakteri işte böyle içimizden bazı sapkınlar da çıkıp bu yolu izleyebiliyor.
Hocam ben gerçekten de güzel insanlar gördüm. Allah dostları, güzel insanlar. Çok derin sevgiye dayalı insanlara ilişki kuruyorlar. Menfaat şeysi olmayan. Hatta senin menfaatin hocam, şöyle menfaat ilişkisi var. Kendi menfaatini ayak altına alıp senin menfaatini baş tacı eden bir ilişki.
Evet.
Hani şimdi hocam normalde insanlar kendi menfaatini düşünür, sizi yok sayarlar. Allah dostları hocam tam tersini yapıyor.
Evet.
İhsar yapıyor. Yani kendi ihtiyacı olsa bile sizi tercih ediyor.
Evet.
O yüzden hakikaten bence belki hocam bu da çok önemli. Yani bir insanda eğer sizi rahatsız eden, size batan böyle ilişki bozuklukları varsa belki hocam onlardan da uzak durmak lazım.
Evet, yani sonuçta bir hayvan bile beslenemediği, kendine böyle göre bulmadığı bir yerde durmaz. Yani kendini geliştirmek ister bir hayvanda. Yani daha yeşil yerlere gider, daha açık alanlara gider, daha güzel yerlere gider. İnsanlar etraflarında gördükleri gruplara, işte çevrelere hemen kapılmamalı, araştırmalı. Giren çıkan kim, ilişkiler şeffaf mı?
Meyveleri nasıl?
Meyveleri nasıl? Bütün bunlara bakarak karar vermesi lazım. Aksi halde bu tür şeyler, bunlar sadece hocam şeyde olmuyor. Mesela diyelim ki spor dünyasında da böyle şeyler çok oluyor. Okul dünyasında da böyle şeyler çok oluyor. Çünkü oradaki öğretmen-öğrenci ilişkisi ya da antrenör-sporcu ilişkisi ya da işte hoca-talebe ilişkisi böyle bir miktar yakınlık içeren, mahremiyet içeren veya özel şey içeren, özellikli bir ilişki yani. Öyle bir işçi-işveren ilişkisi gibi değil ki, şeylerde bile bunlar oluyor hocam. Profesyonel işletmelerde de bu tür marjinalikler çok. Şeyde Hollywood'un mesela hocam bir sürü davası var o anlamda. Taciz davası var yani.
Evet.
Bunların bir kısmı çocuklara dönük davalar, sübyancılık davaları vesaire. Dolayısıyla bunlara karşı kim olduğunu hiç ayırt etmeksizin, hangi sosyal çevre, hangi din adını olduğunun hiçbir önemi yok yani.
Hocam şöyle bir durum var İslamiyet'te. İslamiyet hiçbir zaman adam kayırmaz. Bir gün hani zengin bir kadın hırsızlık yapmış gelmiş.
Evet.
Peygamberimizin evlatlığı Zeyd dedi. Ya Resulallah bu falanca kabul edendir. Hani buna hatta uygulamasak. O kadar kızıyor ki Peygamberimiz. Kızım Fatıma yapsa onun da elini keserdim diyor.
Evet.
Şimdi İslamiyet'te hocam, İslamiyet'in farkı bu diğer dinlerden. Mesela hocam kilisede çocuklara bir saldırı yapıldığı zaman, eskiden öyleydi, şimdi değişti kanunlar. Kilise mahkemesi yargılardı papazı. Bizde hocam bir ara askeri mahkeme vardı ya.
Evet.
Askerlerin işlediği suçları askeri mahkeme yargılardı. Kendine göre ceza verirdi. Ve kiliseler ciddi ceza vermiyordu bunlara. Buradan alıp onu başka bir bölgeye gönderiyordu. Halbuki hocam İslamiyet'te bir imamın, bir müftünün, bir dervişin sıradan bir vatandaştan hiçbir farkı yok. Kanun önünde eğer bir zina suçu varsa, eğer bir katil suçu, bir hırsızlık suçu varsa aynı kanuna, aynı mahkemeye tabiler. O yüzden haşa ve kella biz Müslümanlar hiçbir zaman kötülük yapanları korumayız, kollamayız. Ya bu bizim meşrebimizden canım işte falan, bunu koruyalım işte İslam'a laf gelmesin diyemeyiz. Bir adam suç işlemişse kim olursa olsun onu yani kanuna teslim ederiz. O yüzden yani zaman zaman böyle baskı da yapılıyor Müslümanlara. Ya siz işte kolluyorsunuz falan gibi. Yok böyle bir şey ama böyle bir havada hocam uyandırılıyor maalesef.
Tabii yani sonuçta orada bunun da bir propaganda amacıyla kullanıldığının bilincinde olacak insanlar yani. Bir de Kur'an'da ilkedir. Vela teziru vaziratun vizra uhra. Hiçbir günahkarın günahı başkasına yüklenmez yani. Herkes kendi günahının karşılığını çekecek yani.
Eyvallah hocam.
Bedelini ödeyecek ve bu Allah'ın adaleti bunu gerektiren bir şeydir.
Eyvallah. Şimdi hocam kendini gerçekleştiren insanların bir başka özelliği, her tür insanla bir şekilde iletişim kurabilirler diyor hocam. Hocam aklıma şey geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesle bir tatlı iletişim içinde.
Evet.
Çocuklarla ayrı iletişim var. Efendim kölelerle, toplumun ezilmiş kimseleriyle çok güzel bir ilişkisi var. Yüksek kesim insanlarla güzel bir ilişkisi var. Esasında hocam bu İslam'ın da bizden istediği bir şey. Yani biz içinde bulunduğumuz toplumda komşularımızla, efendim akrabalarımızla. Yani hocam bu ilişkiler yönetimi çok önemli tasavvufta.
Kesinlikle. Yani zaten İslam'ın yayılmasında tasavvufun öncü rol oynamasında aslında o sosyal ilişkilerdeki
nezaketleri,
yardımseverlikleri, iyilikseverlikleri, yani Muhammed Hamidullah Profesör Doktor o anlatıyor.
Evet.
Fransa'da yaşıyor ya. Diyor ben hiçbir kelamcının, hiçbir fıkıhçının diyor insanlara şey kazandırdığını ben görmedim diyor.
İlginç.
İslam'a ya da istisna diyor. Ki yani sonuçta kendisi de hani bulunduğu denklem itibariyle kelam ve fıkıha daha yakın İslam tarihçisi olmakla birlikte. Yani kendisi sonuçta bir sufi değil. Ama diyor sufilerin diyor şeyleri, sohbeti, muhabbeti diyor insanlar için büyük bir çekim gücü oluşturuyor. Zaten son zamanlarda İslam'a girişlerle ilgili yapılan araştırmalarda en fazla giriş şey üzerinden oluyor. Tasavvuf üzerinden oluyor.
Hatta hocam ben Almanya'dan bazı akrabalarım da var. İlişkiler dedik ya bizim evet. Tabii Türklerin sıcak bir ilişkisi var komşularımızla falan. Bir Alman komşu anlatıyor. Vefat etti. Yüzlü yaşlarda vefat etti. İlk defa diyor Türkler apartmana taşındılar. Ödüm patladı. Bunlar bana bir zarar verir falan diye. Halbuki bir süre sonra kadınca hasta olunca duvara vuruyor. Böyle duvar, ince bir duvar var iki dairenin arasında. Bana çorba getirin. Pazara giderken ben ona bir tane domates işte bir kilo soğan getirin. Hocam bizim tabii İslami şeyimiz komşularımıza kıymet veriyoruz. Akrabalarımıza çok kıymet veriyoruz. Çocuklara hocam mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocukları çok severdi.
Evet.
Yani her çocukla iletişim kurardı. Onlarla şakalaşırdı. Onların kuşlarını sorardı, evcil hayvanlarını sorardı. Nasıl oldu, kuşun duruyor mu falan diye.
Evet.
Şimdi hatta bazı Arabiler, Bedeviler Peygamberimizin bu nezaketini fazla görüp ya Resulallah benim 10 tane çocuğum var. La bir tanesi kucağıma alıp okşamadım. Bu ne iştir? Diye teaccüp ediyorlardı hocam.
Şaşırıyor.
O yüzden Allah dostları genelde herkesle böyle çok güzel bir iletişim kanalı açık oluyor. Yani insanlara böyle bir duvar gibi yüzle bakmıyorlar. Geçen hafta biraz konuşmuştuk. Günahkarlara bile bir kapı bırakıyorlar hocam, açık kapı.
Çünkü kazanmak istiyor. O bir doktor gözüyle bakıyor meseleye. Bir yargıç gözüyle, savcı gözüyle bakmıyor. Savcının ve yargıçın işi şeydir, sorgulamaktır, hesaba çekmektir ve ceza vermektir. Ama doktorun işi iyileştirmektir yani. Doktorun amacı bir yarası olan insana. Şimdi yani günahsız bir insan mı var? Herkesin şöyle ya da böyle bir günahı var. Önemli olan nedir? Bunlardan kurtulmak için, kurtarmak için bir çaba içerisinde olmak yani.
O yüzden hocam sufiler genelde günahkarlara da sevgi saygı gösterirler. Günahları i̇nsan karşıdırlar.
Olarak,
tabii.
İnsan olarak saygı duyuyor.
O günahkardaki iyiliği, insaniyeti ortaya çıkarmaya çalışırlar. Bazen hocam tersi oluyor.
Onun için mesela IŞİD'in hocam, IŞİD'in en büyük düşmanları arasında şey de yer alıyor. Sufi tarz da yer alıyor. Niye? Çünkü onlar kendilerini haşa Allah'ın yerine koyup insanları kendileri yargılamak istiyor. Onları kurtarmak için bir gayret içinde olmuyor
hocam
yani.
Hocam bir de bu IŞİD falan destekleyenler batılılar olduğu için genelde bunlar proje bir hareket. İslam'ı kötü göstermek.
Evet.
İslam deyince böyle şiddet, kafa koparma, el ayak kesme hep böyle şey tarafını göstermek istiyorlar.
Evet.
Sufiler de hocam böyle nezaket, zarafet, letafet olunca ya diyor bunlar bizim işimizi bozuyorlar. Bizim İslam'a vermek istediğimiz mesaj ve imaj kötü bir imajdı. Bunlar işi biraz değiştirince hocam o yüzden sufileri sevmiyorlar dediğiniz gibi.
Evet. Bir de tarih boyunca bakıyorsunuz hocam. Sufiler hep şeyle, şiirle, edebiyatla ve sanatla iç içe olmuşlar yani.
Musikiyle iç içe olmuşlar. Evet.
Dolayısıyla yaptıkları işler de böyle bir incetmesiz, geçen programlarda söylemiştiniz yani. Mesela kasap olmak istiyor talebesi. Demiş tamam kasap lazım ama sen olma yani.
Başkası olsun bırak.
Ha, başkası olsun niye yani, yani sen ince ruhlu bir insansın. Senin üzerinde bunun etkisi negatif olur yani.
Hocam çünkü sufiler her mesleği tekkiye kabul etmiyorlar. Avcılar, hamam tellakları, işte kasaplar. Bazı hocam yani böyle içinde sertlik olan,
evet,
acımasızlık olan. Bir de hocam bir şeyler bu hani ne diyorlar onlara? Böyle çarşı pazarda bağırarak
tellaklar şey tellallar ya tellallar, da şeyler.
Tellak ve tellallar hocam. Onlar çünkü yalan yanlış çok olduğu için hani çok övüyorlar mesela.
Şey ilginçti hocam. Mesela Mevlevilerin yemek kültürüne de yansımış. Diyelim ki balık eti helal ama onlar yememeyi tercih ediyor. Niye? Soğukkanlı. Niye? Derviş dediğin sıcakkanlı olmalı. Mesela yemeği hızlı pişirmiyorlar. Niye? Hızlı pişirmek şeydir yani onun tabiatına ters bir şeydir. Yavaş pişirmek. Mesela 6 saatte, 12 saatte, 24 saatte pişirdikleri yemek var.
Çok ilginç.
Çok yavaş bir ateşte pişiriyor. Zaten pişirme işlemi bile Mevlevilerde bir matbah, mutfak, matbah diyorlar. Şey orada başlıyor.
Terbiye orada başlıyor.
Terbiye oradan başlıyor. Birisi Mevlevi yoluna girmeye karar verdiği zaman 3 gün matbahın başındaki merdivende bekletiyorlar. Mesela Yenikapı Mevlevihanesi'nde var matbah duruyor.
Evet.
Orada oturtuyormuşlar. Son kararın mı emin misin? Bak yani zaten burada gün, başlayacaksın yani.
3 gün orada oturmak kendi başına büyük imtihan.
Evet.
Şimdi modern insanın bir yere bir gün bağlasanız deseniz ki bir gün otur kardeşim burada oturmaz yani.
Bir de orada şey yapacak. 1001 gün çile çıkartacak. 1001 gün de ebced hesabında rızaya karşılık geliyor. Yani rıza makamına ulaşmış. demek, evet. Yani. E bin bir gün ne kadar yapıyor hocam? Üç sene neredeyse.
Üç sene yakın yapıyor ve ciddi yani izinsiz.
Ha, tüm zamanlar orada geçecek yani.
Evet. Hocam bir de ben şunu gördüm. Böyle Allah dostları gittikleri yerlerde Sami Efendi için anlatırlar mesela. Düşünün her gün aynı yerden bilet alıyor hep bozuk parayla. Hiç böyle bekletmiyor arkası. Evvelden hocam hatırlarsanız karşıdan karşıya geçerken hep jeton alırdık. Şimdi tam vapur yanaşmış, birkaç dakika kalmış kalkmasına.
He.
Sizin önceki insan bugünün parasıyla 200 TL verdiyse 2,5-3 liralık 4 liralık bir jeton için 3-5 kişi en az kaçırıyor şeyi.
Onun yüzünden.
Çünkü oradaki
bir sürü de kötü sürü söz söylüyordur yani.
Para bulmak için. Evet hocam çok başımıza gelirdi. Sami Efendi Hazretleri hep böyle aynı saatte bozuk paraya. Bir günde bütün para vermiyor. Kulak arkamdaki insanlar diyor. Hayran kalıyor oradaki bu kasiyer diyelim.
Hiç bir, yani hiçbir bütün paranın ya olmaz yani. Yani
tabii zaten yürüyüşü, kılık kıyafeti, o asaleti ayrı bir şey.
Ağırlığını görüyordur yani.
Evet tutup elini öpmeye kalkınca o da tesbihini veriyor ona filan. Oradan yani düşün bir kasiyerle hani biz hiçbirimiz hayata dikkat etmeyiz belki yani. Ya, ne olacak canım bilet alıp geçiyoruz bana hani kimse kim deriz. O adamcağız maneviyat yoluna girmiş o vesileyle. Bunun gibi o kadar çok hikayeleri var ki Allah dostlarına. Yani bir vapura binseler, bir kayığa binseler, ne bileyim bir işte bir yerden bir şey alsalar. Hep böyle nur ve ışık saçıyorlar. Hemencecik o insanları çekiyorlar. Bir cazibeleri var. Belki bugün de hocam bizim en çok kaybettiğimiz şey bu Müslümanın cazibesini kaybetmeye başladık. Yani komşularımıza, iş evet. arkadaşlarımıza yani.
Yani o nezaket, o zerafet, o alaka, o sahicilik, o muhabbet falan. Yani mesela insanların şimdi onun için en çok aradığı şey hocam sohbet ve muhabbet yani.
Bir de insanın derdiyle dertlenmek. Mesela iş arkadaşımızın belki maddi ihtiyacı var. Belki psikolojik bir sıkıntısı var. Sırf onu dinlemeniz bile
bir büyük şey.
Evet.
Mesela halleşmek diye bir kavram vardı. Evet. Halden anlayan insan diye bir şey vardı. Ama bu şeyler bile, kelimeler bile buhar oluyor yani.
O yüzden hocam belki bir batılı psikologta yola çıkarak tasavvufla alakalı çok güzel şeyler çıkardık elhamdülillah.
Özür hocam orada hemen bir şey söyleyeyim. Buyurun. Mesela batıda çözüm arıyor buna. Çözümlerden birisi grup psikoterapisi. Grup psikoterapisinde diyelim ki aynı dertten muzdarip insanlar bir araya getiriyor. Şimdi konuşulanlara baktığınız zaman çoğunluğu aslında bizde muhabbet ortamında arkadaşlar arasında konuşulan konular. Nedir? Dertlerin ortak dertlerini paylaşıyorlar. Yani bunun için bile artık batıda profesyonel bir şeye ihtiyaç var. Ortama.
Hocam bir de bizde miskinler
para verip dertleşiyor yani.
Miskinler tekkesi şudur hocam. Bu Karacaahmet'te bu her türlü cüzdanlı hastalar oraya gidiyorlar. Şeyde de cüzdanlı. Grup terapisi gibi. Herkes aynı hastalığa sahip olunca beraber doktor çağırıyorlar. İşte hastalığı konuşuyorlar. Kimse kimseden çekinmiyor. Tiksinti yok. Hepsi aynı hastalığa sahip. O yüzden hocam bizim sufiler esasında grup terapisinin de temelini atmışlar bir bakıma.
Yani orada tek başına miskin kelimesini almak. Bir de miskin kelimesinin de tabii anlamı
Türkçe'de
dönüşüme
kötü manası
uğramış.
Var bugün. Hani tembel adam sözü değil. Çaresiz insan demek bizim tasavvuf kültüründe. Bugün biraz tabii tembel adam gibi anlaşılıyor. O kastımız o değil.
Kelimelerin anlamı evet. değişiyor.
Hocam bu hafta bize verilen sürenin de sonuna geldik. İnşallah haftaya yine bu Carl Rogers'ın bazı güzel özellikleri var. Kendini gerçekleştiren insanlarla alakalı onlara devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında son dakikalara girmiş olduk. Haftaya buluşmak üzere hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşçakalın efendim.